Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 21.
Önceki yıl onaylanmış bir psikanalist olan Marshall Strider'la uzun bir danışmanlık deneyimini tamamlamıştı ve seminer vakalarını meslektaşlarıyla tartıştığı tek yerde artık. Grubun resmi odağı terapiden çok, terapistin iç hayatı üzerinde olmasına rağmen tartışma her zaman terapi seyrini etkiliyordu. Yalnızca bir hastayı sunacağınızı bilmek bile kaçınılmaz olarak hastayla terapi yapma şeklinizi etkiliyordu. Ve bugün Myra ile olan seans sırasında Ernest, Myra'nın neden kendisine karşı saygısız olduğu sorusunu düşünürken üyelerin sessizce kendisini izlediklerini hayal ediyordu. Gruba rapor etmek istemeyeceği bir şey söylemeyerek bu durumdan kurtardı kendini. Bütün nedenlerden emin değilim Myra ama son seansta bunu söylediğim zaman sana karşı sabırsız olduğumu biliyorum. İnatçı görünüyordun. Senin kapını tekrar tekrar çaldığımı ve senin açmayı reddettiğin hissine kapıldım. Elimden geleni yapıyordum. Sanırım bunu fark etmedim. Bana öyle geldi ki burada ve şimdiye, yani aramızdaki ilişkiye odaklanmanın neden önemli olduğunu biliyordun ama bilmiyormuş gibi yapmaya devam ettin. Tanrı biliyor ya, bunu defalarca tekrarlamaya çalıştım. İlk seansımızda önceki terapistlerinden söz ettiğini hatırlıyor musun? Çok mesafeli, çok uzak, çok ilgisiz olduklarını söylemiştin. Ve ben de seninle ilişki kuracağımı ve buradaki işimizin çoğunun bu ilişkiyi incelemek olacağını söylemiştim. Ve sen de bunu kabul etmiştin. Bunun bir anlamı yok. Size bilerek karşı koyduğumu sanıyorsunuz. Söyleyin bana, neden uzun süre araba kullanarak ve saatine 150 dolar vererek her hafta buraya geleyim? Saati 150 dolar. Sizin için küçük bir meblağ olabilir ama benim için değil. Bir düzeyde anlam taşımıyor Myra. Ama diğerinde taşıyor. Ben şöyle görüyorum. Hayatın konusunda mutsuzsun, yalnızsın, sevilmediğini ve sevilemeyeceğini düşünüyorsun. Yardım için bana geldin. Büyük çaba harcayarak. Gerçekten yol çok uzun. Ve pahalı da. Seni duyuyorum Myra. Ama burada garip bir şey oluyor. Sanırım korku bu. Sanırım yakınlaşmak seni rahatsız ediyor ve geriliyorsun. Kendini kapatıyorsun. Bende bir hata buluyorsun, yaptıklarımızı saçma buluyorsun. Bunu bilinçli olarak yaptığını söylemiyorum. Beni o kadar iyi anlıyorsanız, neden o tişört yorumunda bulundunuz? Bu soruya hala bir cevap vermediniz. Sabırsızlandığımı söylediğimde bu konudan söz ediyordum. Bu gerçek bir cevap gibi görünmüyor. Ernst hastasına uzun bir bakış daha atıp düşündü. Onu gerçekten tanıyor muyum? Bu doğrudanlık rüzgarı da nereden geliyor? Ama hoş, canlandırıcı bir esinti bu. Ve her şey yapmakta olduğumuz şeyden daha iyidir. Olabildiğince bu rüzgarda yelken açacağım. Söylemek istediğin şey çok iyi anlaşıldı Myra. Tişört esprisi bir yere uymuyor. Aptalca bir yorumdu. Ve kırıcıydı da. Bunun için özür dilerim. Nereden çıktığından pek emin değilim. Keşke onu... Neden olan şeyi geri alabilseydim. Kasetten hatırladığıma göre kaseti dinlemediğini sanıyordum. Ben öyle söylemedim. Kaseti getirmeyi unuttuğumu söyledim. Ama evde dinledim. Tişört yorumu beni zengin hastalarınızdan biriyle tanıştırabileceğinizi söylediğim zaman geldi. Doğru hatırlıyorum. Çok etkilendim Myra. Nedense seanslarımızın senin bu kadar iyi hatırlamana yetecek kadar bir anlam ifade etmediği hissine kapılmıştım. O son seanstaki duygularıma dönmeme izin ver. Kesin olarak hatırladığım bir şey var. Seni zengin hastalarından biriyle tanıştırma düşüncesi beni gerçekten çok rahatsız etmişti. Ondan hemen önce sanırım sana ne önerebileceğimi sormuştum ve senin cevabın buydu. Kendimi aşağılanmış hissettim. Yorumun beni incitti. Ben bunu aşmalıydım ama benim de hassas noktalarım var ve kör noktalarım da. İncindiniz mi? Biraz fazla alıngan olmuyor muyuz? Alt tarafı bir şakaydı. Olabilir ama belki şakadan daha fazlasıydı. Belki sana önerecek çok az değerli şeyim olduğuna dair duygunu seslendiriyordun. En fazla bir erkekle tanıştırabilirdim seni. Bu yüzden kendimi görünmez hissettim, aşağılandım ve sanırım bu yüzden sana saldırdım. Zavallıcık diye mırıldandı Myra. Ne? Yok bir şey, yalnızca başka bir şaka. Bu tür bir yorumla beni uzaklaştırmana izin vermeyeceğim. Aslında haftada birden fazla buluşsak mı diye düşünüyorum. Ama bugünlük burada bitirmek zorundayız. Süremizi aşıyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim. Ernest, Myra'nın seansı bittiği için memnundu. Ama bunun nedeni her zamanki nedenler değildi. Canı sıkılmış ya da Myra sınırlarını bozmuş değildi. Bitkin düşmüştü. Kendini yumruk yemiş gibi hissediyordu. Yediği yumruklar dengesini bozmuştu, sendeliyordu, iplere yaslanmıştı. Ama Myra yumruklamayı bitirmemişti henüz. ''Benden hiç hoşlanmıyorsunuz değil mi?'' dedi çantasını alıp kalkarken. ''Tam tersine'' dedi Ernest, hastasıyla kalmaya kararlı bir şekilde. Bu seansta kendimi özellikle yakın hissediyorum sana. Bugünkü ürkütücü ve zor bir çalışmaydı ama iyiydi. Bu tam olarak benim sorduğum şey değildi. Ama böyle hissediyorum. Senden daha uzak olduğumu hissettiğim zamanlar oluyor. Bazen de yakın hissettiğim zamanlar. Ama benden hoşlanmıyorsunuz, değil mi? Hoşlanmak global bir duygu değil. Bazen hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsun. Bazen sen de çok hoşlandığım şeyler oluyor. Ya, büyük memelerin ve çoraplarımın hışırtısı gibi diye düşündüm Ayra, arabasının anahtarlarını çıkarırken. Ernest kapıda her zamanki gibi elini uzattı, Myra tiksindi. Onunla fiziksel temas istediği son şeydi ama reddetmenin bir yolunu bulamadı, elini hafifçe tutup hemen bıraktı ve arkasına bakmadan çıkıp gitti. Myra için o gece uyku çok ağır geldi. Doktor Leş'in kendisiyle ilgili kasede alınmış düşüncelerini zihninden atamayarak uyanık yatıyordu. Sızlanan, sıkıcı, keskin köşeli, dar kafalı, kaba sözleri aklında dolaşıp duruyordu. Korkunç sözcükler. Ama hiçbiri, hiçbir zaman ilginç ya da güzel bir şey söylememiş olması yorumu kadar kırıcı değildi. Bir şiir yazmasıyla ilgili umudu gözlerini yaşarttı. Uzun zaman önce unuttuğu bir olay aklına geldi. 17-11 yaşındayken çok sayıda şiir yazar ama bunları gizli tutardı. Özellikle huysuz, acımasız derecede eleştirirdi babasından. Babası o doğmadan önce alkol kullanımı yüzünden cerrahlıktan atılmıştı ve hayatının geri kalanını muayenehanesi evinde olan, her akşamı televizyonun karşısında Old Granddad viski şişesinden bourbon yudumlayarak geçiren, yarı sarhoş bir kasaba doktoru olarak geçirmişti. Myra, onun kendisiyle ilgilenmesini hiçbir zaman sağlayamamıştı. Hiçbir zaman bir kez olsun kızına olan sevgisini açıkça göstermemişti. Myra çocukken başkalarının işine burnunu sokmayı çok severdi. Bir gün babası bir hastasını ziyarete gittiği sırada üstü açılan ceviz kaplama masasının üst bölmelerini ve çekmecelerini karıştırırken hasta kartlarının altında bir paket sarı aşk mektupları bulmuştu. Bir kısmı annesinden, bir kısmı Christine adlı bir kadından geliyordu. Mektupların altında garip bir şekilde nemli olan kağıtlara yazılı kendi şiirlerini bulmak onu çok şaşırtmıştı. Onları geri aldı ve bir dürtünün etkisiyle Kristin'in mektuplarını da çaldı. Birkaç gün sonra, kapalı bir sonbahar öğleden sonrasında bu mektupları yazdığı bütün şiirlerle birlikte kuru akça ağaç yapraklarından oluşan yığının ortasına yerleştirdi ve bir kibrit çaktı. Bütün öğleden sonra rüzgarın şiir küllerini savurmasını seyretti. O günden itibaren babasıyla arasına bir gizlilik perdesi indi. Aşılamaz bir perdeydi bu. Babası mahremiyetini ihlal ettiğini hiçbir zaman açıklamadı, Myra da babasının ihlalinden hiç söz etmedi. Babası kaybolan mektuplarından hiç söz etmedi, kendisi de kayıp şiirlerinden. Bir daha hiç şiir yazmadıysa da babasının neden şiirlerini sakladığını ve kağıtların neden ıslak olduğunu hep merak etti. Bazen kurduğu hayallerde babasının şiirlerini okuduğunu ve güzellikleri karşısında ağladığını görüyordu. Birkaç yıl önce annesi telefon açıp babasının büyük bir felç geçirdiğini haber vermişti. Hemen havaalanına koşup kalkan ilk uçağa atladıysa da hastaneye vardığında babasının odasının boş olduğunu, çıplak yatağın plastik çarşafla kaplandığını görmüştü. Birkaç dakika önce görevliler babasının cesedini götürmüşlerdi. Doktor Leş'le ilk karşılaştığında ofisindeki antika üstü açılır masayı görünce irkilmişti. Babasınınki gibiydi ve uzun sessizlikler sırasında sık sık bu masaya bakarken yakalıyordu kendisini. Doktor Leş'e masadan, sırlarından, şiirlerinden ya da babasıyla arasındaki uzun sessizliklerden hiç söz etmedi. Ernest de o gece kötü bir şekilde uyudu. Myra'yı bir üyenin Sacramento Caddesi'nin çoğunlukla adlandırıldığı şekliyle Court Row'daki grup terapi odasında birkaç gün önce toplanan karşı aktarım çalışma grubuna sunuşunu tekrar tekrar gözden geçirdi. Seminer, lidersiz başlamasına rağmen tartışma o kadar yoğun ve kişisel olarak tehdit eder hale gelmişti ki birkaç ay önce karşı aktarım psikanalitik literatürüne zekice makaleler kazandıran Dr. Fritz Werner'ı danışman olarak çağırmışlardı. Ernest'in Myra'yı sunumu özellikle heyecanlı bir tartışma doğurmuştu. Kendisini gruba bu kadar samimi bir şekilde açmaya istekli oluşunu övmekle birlikte Dr. Werner da terapiyi sert bir biçimde eleştirmişti. Özellikle de tişört yorumunu. ''Neden bu kadar sabırsızsın?'' diye sordu Dr. Werner piposunu temizleyip keskin kokulu Balkan Sobrain ile doldurup yaktıktan sonra. İlk davet edildiğinde piposunun anlaşmanın bir parçası olmasını şart koşmuştu. Tamam, durmadan kendi kendini tekrarlıyor diye devam etti. Sürekli sızlanıyor, senden olanaksız şeyler istiyor, seni eleştiriyor ve iyi müteşekkir bir hasta gibi davranmıyor. Tanrım, genç adam, onu yalnızca 4 aydır görüyorsun. Ne kadar ediyor? Toplam 15-16 seans mı? Ben şu anda bütün bir yıl boyunca, haftada 4 kez, 200 saat boyunca kendisini tekrarlayan bir hastayı görüyorum. Tekrar tekrar aynı ağlayıp sızlanma, farklı anne baba, farklı arkadaşlar, farklı bir yüz, farklı bir beden için aynı özlem, asla olamayacak şey için sonu gelmez biçimde duyulan özlem, sonunda kendi kendini dinlemekten, kendini tekrarlayan döngüsünden bıktı. Yalnızca analiz saatlerini değil, bütün hayatını çarçur ettiğini kendisi fark etti. Gerçeği hastanın yüzüne fırlatmazsın, hakiki olan tek gerçek kendimizin keşfettiği gerçektir. Tarafsız bir biçimde verilen dikkat, genç adam, dedi sert bir şekilde. Hastaya vermen gereken şey bu. Tarafsız bir biçimde verilen dikkat. Bu sözcükler Freud'un ilk kullandığı zamanki kadar gerçek. Bizden istenen şey bu. Önceden formülasyon yapmadan, önyargısız bir şekilde, görüşümüzü sınırlayacak kişisel tepkiler olmaksızın hastanın sözcüklerine kulak vermek. Bütün analitik girişimin kalbi ve ruhu budur. Bunu kaldırırsan bütün süreç iflas eder. Bu noktada grup patladı ve herkes aynı anda konuşmaya başladı. Dr. Werner'ın Ernest'e eleştirisi bir paratoner gibi aylardır biriken gerilimi üzerine çekmişti. Kendi becerilerini göstermek hevesi içinde olan katılımcılar, yaşlı danışmanlarının ukala seçkinciliği olarak gördükleri davranışından rahatsız olmuşlardı. Onlar, siperde savaşan üzerlerine çamur pislik bulaşmış olan askerlerdi. Her gün HMO tarafından empoze edilen oldukça fazla sayıda tavize dayalı klinik koşullarla karşı karşıya kalıyorlardı ve onların çalışma gerçeklerine karşı gözle görünür biçimde kayıtsız kalan Dr. Werner'a çok sinirlenmişlerdi. Sağlık hizmetleri yönetimi fiyaskosunun dokunmadığı şanslılardan biri olarak sigorta kabul etmiyordu. Yalnızca varlıklı analiz hastalarını haftada 4 kez görüyor ve telaşsız davranabiliyor, hastanın direncinin kendi kendine yok olmasına izin verebiliyordu. Grup üyeleri onun zorlu psikanalitik uğraşı uzlaşmaz biçimde desteklemesine çok kızmışlardı. Ve kendinden eminliğine ve kendinden hoşnutluğuna, kurumsallaştırılmış dogmayı sorgusuzca kabul edişine de. Ernest'ün onu yalnızca 14 seans gördüğünü nasıl söyleyebilirsiniz diye sordu birisi. Ben daha 8 görüşme hakkı veren HMO'ya sahip olduğum için şanslıyım. Ve eğer hastamdan sihirli sözcüklerden birini, intihar, intikam, kundaklama veya cinayet alabilirsem, işe olabildiğince çok sayıda talebi geri çevirmek olan klinik açıdan eğitimsiz vaka müdürüne fazladan birkaç seans için yalvarma şansım vardır. Bir diğeri, ben Ernst'un yanlış bir şey yaptığı konusunda sizin kadar emin değilim Dr. Werner. Belki de tişört esprisi bir hata değildi. Belki de hastasının duymaya ihtiyacı olan şeydi yalnızca. Burada terapi saatinin, hastanın hayatının mikrokozmozu olmasından söz ediyoruz. Eğer hastası Ernst'u sıkıyor ve hayal kırıklığına uğratıyorsa, kuşkusuz aynı şeyi etrafındaki herkese de yapıyordur. Belki Ernest bunu bilmesini sağlayarak ona iyilik yapıyor. Belki kadının kendisine karşı sabırsızlanmasına izin vereceği 200 saati yoktur onun. Bir diğeri, bazen bu iyi ayarlanmış analitik işlemler çok fazla geliyor Dr. Werner. Çok fazla değerli, gerçekten çok uzaklar. Şu hastanın empatik bilinç dışının terapistin duygularını her zaman alması işi. Bunu kabul etmiyorum. Benim hastalarım genellikle kriz halindedirler. Haftada 1 kez gelirler, sizinkiler gibi 4 kez değil. Ve kendi işleri içinde boğulmayla benim ruh halimdeki farkları yakalayamayacak kadar meşgullerdir. Terapistlerin duygularını yakalayan şu bilinç dışı, benim hastalarımın buna zamanları yok, istekleri de. Dr. Werner bu yorumu cevapsız bırakamazdı. Bu seminerin terapi tekniği değil, karşı aktarım konusunda olduğunu biliyorum. Ama ikisini birbirinden ayıramazsınız. Haftada 1 kez ya da 7 kez, fark etmez. Karşı aktarımın idare edilmesi, terapinin gidişini her zaman etkiler. Belirli bir düzeyde terapistin hasta hakkındaki duyguları mutlaka aktarılır. Bunun olmadığını hiç görmedim, dedi, vurgulamak için piposunu sallayarak. Ve bu yüzden hastaya karşı nevrotik tepkilerimizi anlamalı ve azaltmalıyız. Ama buradaki bu tişört örneğinde, diye devam etti Dr. Werner, Farkları konuşmuyoruz bile. Hastanın terapistin duygularını gizlice algılamasıyla uğraşmıyoruz. Doktor Lesh hastasına açık bir biçimde hakaret etmiş, burada hiçbir fark tahmin işi gerekmiyor. Bu berbat terapötik hataya parmak basma sorumluluğumdan kaçamam. Terapötik ittifakın temelini tehdit eden bir hata bu.
Ayrım sonu.